Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda TÜSİAD baş ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç bizlerle birlikte. Gizem günaydın.
Günaydın.
Dün gelen enflasyon rakamı sonrasında Merkez Bankası'nın öngördüğü aylık %3'lük patikaya gelmiş gibi görünüyor şu an itibariyle aylık enflasyon. Dolayısıyla bundan sonra tablo nereye kadar gidebilir? Yılın geri kalanında ne beklenebilir? Biraz bunların detayları üzerine konuşabiliriz. Hatta çekirdek enflasyonda C endeksi %75'e geldi. Dolayısıyla aslında geçişkenlik ve bunun yansımaları üzerine de bir parça daha belki değerlendirme yapmakta fayda olabilir. Diğer tarafıyla yine özellikle içeride dün itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uzunca bir aradan sonra ilk defa döviz piyasasında alıcı olduğunu gördük. Dolayısıyla aslında dün sabah saatlerinden itibaren gün boyunca daha önce 5 haftada 25 milyar dolar kadar satıcı pozisyonda olan Merkez Bankası'nın ilk defa piyasada döviz arzının fazlalığından kaynaklanan bir alım tarafında pozisyonlanmasına şahit olduk ki bu seçim bittikten sonra seçim sonrası kur çok yükselecek beklentisiyle daha evvelinde alınmış olan bazı pozisyonların boşaltılmaya başlandığını, tüzellerin özellikle biraz daha burada bozum tarafında iştahlı olduklarını, yine aynı zamanda hane halkının da belirli bir kısmında döviz satım eğilimi görülmeye başlandığını anlıyoruz. Bu tabii bir günle yola çıkarak yapılacak bir tespit değil, devamını görmek lazım ama önemli bir değişim. Dolayısıyla seçim sonrası tüketici davranışının ve hane halkı davranışının nasıl şekilleneceğine dair sinyal üretiyor mu? Bunu anlamak için iyi, fena bir başlangıç değil gibi görünüyor. Dolayısıyla bir parça bundan bahsedebiliriz. Yurt dışı piyasalara dönüp baktığımız zaman özellikle Jerome Powell'ın açıklamaları var. Faiz kısıntısına gitmeden, faizi indirmeden önce biraz daha veriyi analiz etmemiz, sindirmemiz lazım diyor yaptığı konuşmada ama hala faiz indirim konusundaki yaklaşımını net ortaya koyuyor. Arka arkaya gelen hemen hemen tüm veriler iyi geldi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dolayısıyla iyi veri kötü fiyatlama baskısı önemli ölçüde yaşanmıştı piyasada. Amerikan 10 yıllıkları 4.40'lara kadar gitti. Bugün biraz daha aşağıda olmakla birlikte Powell'ın konuşması sonrasında nispi bir gevşeme görmüştük. Genel çerçeveyi yurt dışı için biraz böyle çizebiliriz. Orta Doğu gerginliği ile ilgili olarak yine İsrail-Hamas açısından önemli olan unsurlardan bir tanesi Benny Gantz'ın bir erken seçime yönelik çağrısı var. Dolayısıyla Netanyahu bundan sonra devam edebilir mi edemez mi? Ya da işte 2026'da olacak seçim erkene çekilirse sonucu ne olabilir? Buna dair çok tartışma yaratacağı benziyor. Biraz belki bunu da değerlendirebiliriz. Bir de petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan yükseliş ki 89,5 doların üzerinde yine Brent petrol bu sabah saatlerinde. Genel olarak tüm dünyada enflasyonist etki açısından ne ifade eder? Vakit kalırsa biraz da buna bakarız. İlk etapta istersen dönelim. Bir içerideki enflasyon rakamı üzerine konuşmaya başlayalım. Aylık %3.16, yıllık %68,5 seviyesine gelmiş oldu. Ama genel olarak baktığımızda hem gıda hem de eğitim bayağı sapma göstermiş görünüyor. İkinci ay tabii üst üste eğitim çok ciddi sapma gösterdi. Ama özellikle gıda tarafı endeks içerisindeki ağırlığı da yüksek olduğundan çok belirleyici.
Evet, genel itibariyle bakıldığında Merkez Bankası'nın tahmin patikasının en üstünde tavan tarafına yakın bir yıllık enflasyon seyrettiğini görüyoruz. Ama hani aylık bazda bakıldığında bu çeyrekte %3'ler civarında bir rakam öngörülüyordu. Kademeli olarak yıl sonuna doğru aylık bazda 1,5'lara düşen bir patika öngörülüyor merkez tarafında. Enflasyonun genel trendine baktığımızda hala çok bozuk açıl. Özellikle hizmet tarafında %96'ya çıkmış. Neredeyse artık %100 olmuş bir yıllık enflasyon var. Bu katılık devam ediyor. Bazen eğitimde karşımıza çıkıyor ki eğitimde 2 aydır böyle. Bazen sağlıkta. Dolayısıyla asa restoran, otel vesaireye de baktığımızda da orada da aslında şiddetli bir eğilim var. Bütün hizmet kalemlerinde bu yukarı yönlü eğilim devam ediyor. Çekirdek tarafta bahsettiğin gibi kur geçişkenliği zaten devam ediyor. Ücret geçişkenliği de benzer şekilde devam ediyor ki kurda %60'lık bir değer kaybı var yıllık bazda. Dolayısıyla genel itibariyle enflasyonu şu anda baktığımız faktörler yukarıya taşımaya devam edecek. Mayıs ve Haziran'a kadar. Mayıs'tan sonra birazcık düşüyor ama esas düşüşü biz Temmuz-Ağustos'ta göreceğiz. Ve ardından da Eylül'de. Burada tabii risk faktörü nedir? Enerji fiyatlarında gelecek olan ayarlama. Bu ayarlamanın böyle aylara mı yayılarak, bir defaya mahsus mu ya da böyle bölünerek mi yapılıp yapılmayacağını bilmiyoruz. Hangi ayda geleceğini de bilmiyoruz. Dolayısıyla ama önümüzdeki 3-4 aylık vadede bekliyoruz, onu söyleyebilirim. Onu gördükten sonra enflasyonun tam nereye düşeceğini tahmin etmek daha kolaylaşacaktır. Bu birincisi. İkincisi de sıkılaşma devam ediyor ve edecek. İlla faiz arttırımıyla edecek demek değil bu. Başka bir takım araçlar kullanılarak sıkılaştırmanın, parasal sıkılığın devam edeceğini biliyoruz. Hatta şu an bizim düşündüğümüzden daha yavaşlayan bir ekonomiyle bile karşılaşma ihtimalimiz var. Anladığım kadarıyla Merkez Bankası'nın yaptığı iletişimde, yönlendirmelerde bu mevcut. Dolayısıyla birazcık o da belirleyici olacak enflasyonun yılı nerelerde kapatacağına dair. Ama şu an bugüne baktığımızda var olan iç talebin gücünün rakamlara yansıdığını görüyoruz. Ama beklentilerden düşük gelmiş olan nedir? 3,5-3,6 civarında bir beklenti vardı. Bundan kısmen düşük gelmiş bir enflasyon tabii ki rahatlatıcı. Yani %4'ler görseydik elbette ki bu yeniden bir moral bozucu olurdu. Fakat şunu söyleyeyim. Şimdi artık bu değerlendirdiğimiz enflasyon verileri para politikasının var olan sıkılığını ve gelecek olan sıkılığını yansıtmıyor. O yüzden buradan bakarak biz bir ileriye dönük tahmin yapmaktansa, elbette ki tahminler yapıyoruz ama bir ne kadar sıkılaşma olacak onu da bir görelim. Ondan sonrasında süreci daha kolay tahmin edebileceğiz diye düşünüyorum. Yoksa hani biliyorsun zaten piyasa ortalaması 42 ile 44 arası bir yerde oluşuyor yıl sonu açısından bakıldığında. Merkezin öngördüğü tavan noktada 73 Mayıs'ta. Bunun bir miktar daha üzerinde gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Genel enflasyondaki gidişat bu şekilde. Yani ilk çeyrekte gördüğümüz iç talebin gücünün, enflasyonist baskının bundan sonra azalarak devam etmesini bekliyorum açıkçası. Hatta reel kesimin daha da şiddetli bir soğumaya bence kendini hazırlaması gerekiyor.
Şimdi bu soğumaya geleceğim ama gelmeden önce enflasyon verisinden uzaklaşmadan evvel çekirdek enflasyon göstergeleri üzerinden de bir konuşmak istiyorum. Çünkü burada benim dikkatimi çeken iki şey var. Tabii bir tanesi hani B endeksi gerçek çekirdek enflasyon diye baktığında neredeyse %72. C endeksi %75. Bunlar hakikaten yüksek. Bir de özellikle ben fiyatı yönetilen, yönlendirilen fiyatlar hariç tüketici enflasyona baktığımda %74,44 görüyorum rakam olarak. Şimdi burada tabii kamunun belli noktalarda seçim öncesinde nispeten düşük tuttuğu kalemler var. Şimdi bunlar özellikle belirli bir aşamadan sonra fiyatlamalara dahil olduğunda bu kalemin daha da arttığını, başta elektrik zammı olmak üzere bunların daha da arttığını görme potansiyeli var gibi duruyor. Ne söylersin? Özellikle kamu tarafında gelebilecek olan yeni adımlar sonrasında ve bunların enflasyonist etkisinin yaratabileceği yansıma çerçevesinde.
Yani dediğim gibi ilk başta o bir takım zamları görmemiz gerekiyor. Biraz daha zaten daha yüksek bir enflasyon rakamıyla yıl sonunda çalışıyoruz açıkçası. Yani piyasanın biraz üzerindeyiz. Bu sebeplerden biraz daha üzerindeyiz. Biraz piyasanın düşündüğünden daha yukarılarda oluşabilir. Bu zamlar tabii ki de yani bu zamlar, düzeltmeler geldikten sonra. Ama dediğim gibi Açıl, bir de sıkılığın düzeyini de tahmin etmek gerekiyor bununla eş güdümlü olarak. Yani bu zamlar gelecek ama bunlar geldiğinde sıkılığın düzeyi daha da artıyor olacaktır. Dolayısıyla artık böyle bu iki faktöre birlikte bakmak gerekiyor enflasyona dair yorum yaparken. Halbuki biz nasıl yorum yapıyorduk? Belli bir sıkılık düzeyi korunacak ama bunun üzerine ekstra zamlar geliyor. Riskiyle konuşuyorduk. Oysa ki daha önceki dönemlerde şu anda o sıkılık düzeyinin daha da artarak devam etmesini beklediğim için şu anda hani daha böyle piyasa beklentisine yakın bir yerlerde yıl sonunda oluşabilecek bir enflasyon potansiyeli görüyorum açıkçası. Bir de şu var, şu iletişim de bence son derece güçlü. Çeşitli bankalarla bir araya gelindiğinde veya reel kesimle bir araya gelindiğinde her ne kadar fiyatlama yıl sonunda faiz indirim olasılığını gösterse de OIS'te, OIS Curve'de bunun çok da sahnede olmadığını anlıyoruz Merkez Bankası'nın kurduğu iletişimden. Bu da bence beklenti yönetimi açısından pozitif. Hepsini topladığımızda bu zamlar olmasına rağmen kontrol altına girecek olan ve daha ılımlı bir tabloyu gösteren enflasyon dinamikleriyle bitireceğimizi düşünüyorum bu yılı, 2024'ü. Bu bahsettiğin ayarlamalara rağmen.
Peki gelelim soğuma tarafına. Şu anda hani kredi piyasası neredeyse tıkalı diyebiliriz. Hani kimse kolay kolay erişemiyor. Yani küçükler erişemiyor, büyükler nispeten daha rahat erişiyor falan gibi bir bakış açısı vardı. Bu da olmadığını anlıyoruz. Yani büyükler bile zorlanıyor gördüğümüz kadarıyla şu anda finansmana erişimde. Dolayısıyla bu sıkılık seviyesinin hangi aşamadan sonra gerçek anlamda etki üretmeye başlaması beklenebilir? Bir de reel sektör ne kadar idare edebilir, ne kadar dayanabilir?
Şimdi şöyle bir durum var. Tabii bilançosu güçlü olanlar, nakit akışı daha sağlıklı olanlarda veya likit olanlarda biraz daha marj var. Ama özellikle küçük ve orta boy işletmelerde sürekli kredi çevirerek hayatına devam eden işletmelerde problem olacaktır. Yani şöyle bir dünya zaten öngörmüyoruz açıl. Sıkılığın düzeyi artacak diyoruz. Enflasyonda yukarı yönlü baskılar hala var. Dolayısıyla buradan bilançoların çok rahat geçireceği bir dönem beklememek lazım. Yani tanımı gereği zaten sıkılaşma olurken bir yavaşlama, bir soğuma olmalı ki biz enflasyonu kontrol edebilelim. Ama benim düşüncemden daha da sıkılaşan ve bununla birlikte daha da soğuyan bir ekonomiye doğru ilerleme olasılığımızın arttığı. Çünkü Merkez Bankası gerçekten son derece kararlı ve var olan sıkılık düzeyi dahi şu anda enflasyonu arzu ettiğimiz noktaya çekmeye yetmiyor. Vaziyet böyle olduğu için Merkez Bankası'nın verdiği sinyallerde sıkılaşmanın devam edeceği yönünde, bankaların aktif kalitelerine dikkat etmeleri gerektiği yönünde, reel kesimin muhakkak belli kesimlerinde bilançolarında zorlanan veya kapanmak durumunda kalan işletmeler olacaktır. Veya bilanço küçültmek durumunda kalan büyük firmalar olacaktır. Böyle topyekin sistemik bir risk haline gelecek bir bilanço resesyonu gibi bir şey elbette beklemiyoruz. Yani buna zaten ekonomi yönetiminin izin vereceğini düşünmüyorum. Ama ciddi bir iniş ekonomide bekliyorum bundan sonrasında. Bu olmadığı takdirde zaten enflasyonu da trendi bu kadar bozukken kontrol etmemiz çok söz konusu olmayacak. Dolayısıyla ne kadar dayanabilir sorusuna buna zaman, süreç vermek çok zor. Bütün bilançoları vesaire bilmek gerekiyor. Dayanamayanlar olacaktır. Yani bunu bekliyorum. Ve bununla birlikte 1.6 diyelim şu anda NPL. Takibe giden alacaklar. Buralarda da artış bekliyoruz. Yani ama bu bankacılık sistemini bozacak, riske sokacak bir durum değil. Sadece bankaların da bu süreçte aktif kalitelerine daha dikkat etmesi, daha yükselen bir NPL olacaktır. Zaten hani herkesin bildiği bir bilgi bu. Ve reel kesim açısından da kapanan işletmeler olacaktır diye düşünüyorum. Bununla birlikte işsizlikte de bir miktar bir artış söz konusu olur. Ama başka yolu yok bu arada enflasyonu kontrol etmenin. Zaten sıkıydı diyorsun krediler. Bulamıyordu reel kesim. Şimdi daha da bulamıyor. Daha da bulamıyor olacak bence. En azından Eylül'e kadar böyle gideceğini düşünüyorum.
Ben de bunu soracaktım. Yani o sıkılık, şimdi tabii bir tarafta enflasyon en önemli parametre olduğu için Merkez Bankası açısından buraya bakılıyor. Öbür tarafta da hakikaten şirketlerin bir canı var yani. Hani bir yere kadar bu kadar finansmansızlıkla idare etme imkanı olduğu için bu ikisi arasında bir yerde bir ödünleşme ihtiyacı olacak mı? O noktada hangisi ne şekilde tercih edilebilecek diye. Bu sıkılık düzeyi hakikaten enflasyonu yılın ikinci yarısında 1,5-1,2 puanlara falan getirecekse burada sıkıntı yok. Ama eğer hakikaten biraz daha yüksek kalmaya devam edecekse enflasyon, şirketlerin selametiyle enflasyon arasında bir yerde bir çözüm üretme ihtiyacı söz konusu olabilir mi, ne dersin?
O zaman ne olur yani? Bence 1,5'a getirmeye yetmez aylık enflasyonu. Ama dediğim gibi daha yeni bir tur, daha bir sıkılaşmanın içindeyiz. Ben bu kadarlık bir sıkılaşma, bak sadece arz tarafından ve şirketler tarafından konuşuyoruz ama unutmayalım yani tüketip, şimdi mesela dış ticaret rakamı gelsin, bir iki gün içinde gelecektir geçici veriler, bakalım tüketim malı ithalatı Mart ayında ne olmuş. Dolayısıyla biz şimdi seninle arz tarafından, reel kesim açısından konuşuyoruz ama unutmayalım, iç talep hiç düşünüldüğü kadar yavaşlamadı. Hane halkı tüketiminden bahsediyorum, özel tüketimden. Dolayısıyla o aşırı tüketimin üzerindeki köpüğün alınması için hem bu parasal aktarım mekanizması artık çalışmaya başlıyor tabii ki, hem onun devamı gerekiyor, hem de bence bir tur daha sıkılaşma gerekiyor. Aylık 1,5-2 stabilize olmuş enflasyon çok iddialı açıl. Yani bir kere görmek, iki kere görmek de etmiyor. O patikaya oturması ekonominin ciddi anlamda birazcık böyle bir soğumasını gerektiriyor. Bir de şunu unutmayalım. Bunlar olurken eşanlı olarak, şimdi doğru adımlar attığımız için içeriye sermaye giriyor olacak. Bu giren sermaye de büyümeyi fonluyor olacak. Yani bir taraftan soğumadan bahsediyoruz ama bir taraftan da o büyümeyi fonlayacak olan bir para girişini de ve bu da ekonomiyi canlandırıyor. Dolayısıyla bunu böyle dengelemesini yapmak biraz zorlayıcı olacak. Yıllardır üzerimize düşenleri yapmamanın verdiği bir dezavantaj da var burada. Ama hepsini topladığımda bence sıkılık düzeyinin daha da artması gerektiğini ve devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Merkezin de yani iletişimi bu yönde esasen.
Şimdi buradan bir sonraki aşamaya geçeyim. Döviz talebi. Programın başında da aktardım. Dün Merkez Bankası uzun bir aradan sonra döviz piyasasında alıcı. Yani bu hakikaten önemli bir dönüşüm eğer devamı gelecekse. Dolayısıyla dün özellikle geldiğimiz yer kabaca 31.90'lara doğru yaklaştıkça Merkez Bankası'nın burada alıcı olarak pozisyonlanmış olması. Dediğimiz gibi tüzel tarafta bir miktar döviz tutma iştahında azalış var. Hani seçim sonrası oluşabilecek bir negativite varsa buna dair önceden önlem olarak döviz almayı tercih etmiş şirketler açısından da biraz satış geldiğini anlıyoruz. Diğer taraftan zaten bu daha önce özellikle ihracatçının orta vadeli talebini karşılayabilmek için TL nakit uzlaşmalı NDF üzerinden yapılan anlaşma ve oradaki çerçeve de yavaşlamış gibi görünüyor. Yavaşlamışlar ki iki gündür yok zaten. Dolayısıyla hani bunu da işin içerisine kattığımızda o en kötüsü döviz talebi açısından oluşan hem tüzel hem bireysel son 5 haftada 25 milyar dolar sattıran o döviz talebinde en kötüsü geride kalmış. Artık faiz artırımından bu yana yavaşlamıştı. Seçim bittikten sonra şimdi tersine doğru dönmeye başlamış gibi bir izlenim veriyor. Bir günlük özellikle dünkü hareket. Devamı olur mu, bekler misin?
Devamı olabilir. Çünkü bu bir günlük hareket aslında bir günlük değil açıl. Birazcık şöyle bakmak lazım. Bu hareket biz onu tam o şekilde yani biz derken piyasa tam o şekilde yorumlamadı ama bu hareketin tohumu 500 bas puanlık faiz arttırımında atıldı. Onun ardından böyle sakinlemiş bir TL gördük. Onun ardından seçimler oldu. Farklı bir sonuç ortaya çıktı. Bununla birlikte Sayın Cumhurbaşkanı'nın var olan ekonomi yönetimine desteği ve var olan ekonomi yönetiminin sürece kararlı bir şekilde devam edeceğine dair pek çok açıklamalar duyduk. Artı seçim belirsizliği geride kaldı. Artı seninle şunlardan da bahsediyorduk. Not arttırımı gelecek, gri listeden çıkma potansiyeli, yabancının kapıda beklediği gibi konuları zaten seninle uzunca bir süredir konuşuyorduk. Bütün bu faktörleri bir araya topladığında bunlar biraz temel faktörler. Yani böyle kur şuraya geldi, tekneye bakıyoruz şuradan çözülüyor gibi vaziyetler değil. Dolayısıyla biraz daha uzun soluklu olabilir bu süreç. Ama yani uzun soluklu olabilir dediğim TL üzerinde baskı kalkmıştır bence. Ama mesela hane halkı davranışı, yani retail'ın davranışına bakacak olursak bu dönem dönem böyle görebiliriz ama kalıcı bir şekilde enflasyon düşmeden Türkiye'de dolarizasyon sürecinin çok kolay kolay değişeceğini düşünmüyorum. Bunun olacağına dair bir takım adımlar atıldı olması için. Bu pozitif. Ama bu böyle hemen hızla olabilecek bir durum değil. Dünkü ve pazartesi, salı diyelim hareketlere baktığımızda yabancının da aslında TL tarafında olmayı tercih ettiğini görüyoruz. Yabancının da bozduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yabancı satış olduğunu da görüyoruz. Aslında sadece dün değil, pazartesi de mesela bilançoya baktığında sanki merkez alım yapmış gibi gözüküyor. Ve şunu anlıyoruz. TL'nin nominal olarak değerlenmesini istemeyen bir merkez bankası var. Yani nedir? 32.50'den geçiyorsa işlem, 31.95'lere geldikse burada artık flow da görüp anladığım kadarıyla konuya dahil olmuş bir merkez bankası var. Rezerv de biriktirecektir bence. Şey konuşmuştuk, rezervin en dip seviyelere geldiğini düşünüyoruz diye seninle zaten bunu konuşmuştuk. Bence bundan sonrasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezerv birikimine devam edecek. Çok daha iyi bir yerde rezervi kapatacağımızı düşünüyorum bu yıl. Ama TL'de aşağı kayışa çok izin vereceğini zannetmem. Vermemesi de lazım. Şunu da unutmayalım. TL'deki daha yani bu tarz değerlenmeler gene iç talebi körüklüyor. İthalat talebini körüklüyor. Dolayısıyla biz enflasyon meselesini çözene kadar burada biraz daha stabilize olmuş bir TL'yi tercih eden bir merkez beklerim. Ha daha şiddetli değer kayıpları zaten olmadığını, yani olmayacağını elbette konuşuyorduk ama en azından piyasa bunun olmayacağını görüyor yavaş yavaş. Şu 1-2 haftayı kapattığımızda daha netleşen bir görüntü olacak. Ama toplamda baktığımızda yıl sonu için tahmin edilen seviyelerin belki bir miktar daha altı söz konusu olabilir. Ama nominal olarak değer, kademeli değer kaybeden bir TL'nin bence devamı olası gibi gözüküyor. Alt taraf sınırlı merkezden dolayı. Üst tarafta içeriye girecek olan sermayeden dolayı sınırlı gözüküyor. Şu 1-2 aylık vadede öyle söyleyebilirim. Sanırım yanlış olmaz, evet.
Peki özellikle ödemeler dengesi üzerinde sen dış ticaret verilerinden biraz önce bahsettin. Dolayısıyla aslında burada yükün belirli bir miktar hafiflemesi yönünde beklenti vardı. Şimdi petrol fiyatı biraz yukarı kayıyor. Dolayısıyla hani bunun yansıması ödemeler dengesinde ne kadar olur bir ona bakmak lazım. Fiyatlar ne zaman, ne kadar süreyle buralarda kalıcı olacak ona da bir bakmak lazım. Çünkü bizim aldığımız enflasyon raporundaki ortalama beklentinin bir tık üzerine kaymış gibi duruyor şu an itibariyle. Ama işte OPEC'ten de mesela toplantı sonucu çıktı. Hani arz politikasında herhangi bir değişiklik yok diyor. Dolayısıyla fiyatın buralarda kalmasına OPEC anladığımız kadarıyla memnun gibi duruyor. Hem ödemeler dengesi hem enerji maliyeti üzerinden döviz akım yaklaşımı açısından ne söyleyebilirsin?
Şimdi şunu unutmayalım. Tabii ki bir kere 3-4 ay buralarda kalıyor olması gerekiyor. 5-10 dolar yüksek bir petrol fiyatı olacaksa ödemeler dengesine yansıması için. Bu birincisi. Çok görüntüyü değiştirecek bir hareket değil bu açıl. Yani şunu demeye çalışıyorum. 35 milyar dolar açıkla çalışıyorduk ama 20-25 milyar dolara çekeceğiz muhtemelen onu. Cari açığı. Dolayısıyla hani buradaki tahmin rakamını değiştirecek bir vaziyet değil bu. Bu ödemeler dengesi açısından bakılırsa. Ödemeler dengesi açısından analiz yapılırken de şuna bakmakta daha fayda var. Bence hesapladığımızdan bir 10-15 milyar dolar daha az bir dış finansman ihtiyacı olabilir bu yıl. Birincisi. İkincisi de finansman tarafına bakacak olursak hesapladığımızdan bir miktar daha fazla sermaye girişi olabilir. Dolayısıyla toplamda rezerv biriktiren bir merkez bankası beklememin temel sebebi bu aslında. Dengeye baktığımızda, içeriye giren ve çıkan para açısından değerlendirdiğimizde bu ödemeler dengesi kısmı. Bence buradaki risk hafifledi net şekilde. Artı global taraf yardım edecek. Yani zamanımız kalırsa Powell'ı vesaire değerlendiririz ama gün sonunda burası ikinci yarı yılda bir gevşemeye hazır. Yani başlıyor olacak. Haziran olur, biraz daha ötelenir. O ayrı konu. Globalde de bir sıkıntı yok. Enflasyon açısından değerlendirecek olursak, şimdi daha yüksek bir petrol fiyatıyla ve daha yüksek bir petrol fiyatı ama daha düşük bir dolar TL olabilir. Halbuki nasıldı düşüncemiz? Daha düşük bir petrol fiyatı, biraz daha yüksek bir dolar TL idi enflasyon hesabı yaparken. Sanki şimdi biraz daha yüksek bir petrol fiyatı ve biraz daha düşük bir dolar TL fiyatı var gibi gözüküyor. Bir de unutmayalım, petrolün enflasyona geçişini hesaplarken vergi makdu kısmı çok önemli. Yani orada 10 dolar artıyor, hemen buraya o kadar yansıyor değil. Vergide esas değişiklik oluyor. O da buraya geçişini biraz azaltıyor. Bizim o gördüğümüz yüzdesel hesapları biraz daha azaltarak geçiyor. Özetle bu var olan fiyat seviyesinin şu anda ne enflasyon açısından ne ödemeler dengesi açısından bir risk oluşturduğunu düşünmüyorum. Enflasyon açısından risk oluşturan konu enerji fiyatlarında yapılacak olan ayarlama bence bundan sonrasında.
Dün Bloomberg Intelligence'ın hazırlamış olduğu bir gelişen ülkeler analizi var. Bu analizin içerisinde çeşitli parametreler üzerinden bu dönemde pozitif carry imkanı sağlayan, yani aslında son dönemde hem oynaklık hem de aynı zamanda faiz getirisi üzerinden bakıldığında yatırımcı girdiği dönemde ona para kazandırma potansiyeli bulunan gelişen ülkeler hangileri? Bunun analizi yapılmaya çalışılmış. 25 başlık üzerinde bunlar gerçekleştirilmiş. Şimdi oynaklık olarak diyor bu analiz, son dönemi incelediğinde hem kısa vadeli oynaklık göstergelerinde hem uzun vadeli oynaklık göstergelerinde, ister buna 90 günlük oynaklık üzerinden arındırarak bak, istersen işte 10 yıllık ortalamasına nazaran bak. Burada 21 tane gelişen ülkenin içerisinde 4 tanesi pozitif carry imkanı tanıyor. Bunlardan bir tanesi de Türkiye demişler. Artı yılbaşından bu yana da pozitif geri imkanı, yani nihai getiride diğerlerini gerçek anlamda geride bırakıp artı bir potansiyel bırakmış olan yine sınırlı sayıda 6 tane ülke var. Bunlardan bir tanesi %2.3 getiriyle, yani faiz artı spot üzerinden Türkiye diyor. Şimdi genel olarak bunun çerçevesine birazcık baktığımız zaman yabancının normal koşullarda girmek için iştahlı olması beklenir. Hikayeye bakması lazım, sadece getiriye değil elbette, hikayeye bakması lazım. Seçim geride kaldığına göre o hikayenin de kuvvetlendiği söylenebilir mi? Burada bir giriş bekliyorsan, bekliyor musun bilmiyorum ama biraz önce beklediğinden bahsettiğin için söylüyorum.
Tabii ki, tabii ki.
Burada girişi bekliyorsan girişin daha çok ne tarafı olmasını beklersin? Bir, yabancı para cinsinden tahviller, yani Eurobondlar. İki, yerel para birimi cinsinden tahvillere giriş. Üç, yine özellikle hisse senedi tarafına giriş. Eğer tahvile giriş bekliyorsan da getiri eğrisinin kısasına mı uzunluğuna mı giriş beklersin?
Şimdi iki tarafa da beklerim bu arada. Uzuna da kısaya da. Açıkçası onların işte biliyorsun önemli seviyeleri var. Oraların aşağıya gelme ihtimali de mevcut. Tüm getiri eğrisinin aşağıya kayacağını düşündüğüm için bütün vadelerde, tenörlerde bence giriş olasılığı olduğunu düşünüyorum. Ama tabii genel itibariyle yabancının böyle dönemlerde tercihi biraz daha uzun vadelerde oluyor. Ama şimdi kısa vade için biraz daha rate cut'a yaklaşıyor olmak gerekiyor faiz indirimine açıkçası. Gene de ben bütün vadelerde olası buluyorum. Bu birincisi, en yüklü girişi bonoya beklerim. Ama Eurobond'da da zaten hani iyi bir hareket var, fena olmayan bir hareket var Eurobond tarafında ama orada bence hala daha yer var. Oraya da giriş olacağını düşünüyorum. Artı kredi tarafı da var, yani corporate bondlar da var. Açıl. Şimdi şeye çok hakim değilim, kim ne kadar çıkacak, işi olur büyük şirketlerde bundan sonrası için, ama bence bunu da soran çok yabancı yatırımcı var bu arada. Çünkü burada da bir value var. Burada da bir getiri potansiyeli mevcut ve iyi borçlanmalar görebiliriz. Şirketlerin Eurobond'lar açısından konuşacak olursak bence o dünya da yavaş yavaş canlanıyor olacak. Özellikle yaz aylarına doğru beklerim. Durum böyle olduğu için genel olarak bu varlıklarda bir giriş göreceğiz muhtemelen. Şimdi burada esas zorlandığım konu hisse tarafı. Şimdi hisse senetleri piyasasının dinamikleri çok bozuldu uzunca bir süredir. Dolayısıyla böyle çok değerleme usulü giden bir hisse senedi piyasası var mı dersen bence soru işareti. Ama ülke risk priminin kalıcı düşeceğini ve 10 yıllıklarında yine kalıcı düşmesini beklediğim için birazcık daha zamanı var buranın ama değerlemelerin yukarıya kayması söz konusu olabilir. Ve çarpanların böyle tabii ki bizim o 2012-2011 böyle Türkiye'nin Angel of Investors olduğu dönemlere geleceğimizden bahsetmiyorum. Ama o olumsuz çarpan döneminin kapanıp yeni bir fiyatlamanın yani re-rating diyoruz biz buna. Nasıl ki 2016'da de-rating'den bahsediyorduk. Yani hızlı bir notta kayış ve ülkenin risk priminin genişlemesi, artması ve bu ülke risk priminin de hisse senetleri piyasasında çok yüklü bir baskı yaptığı dönemin aksi bir dönem, onun tam tersinin başlama olma ihtimali var. Ama bunu konuşmak için erken. Böyle bir ışık görüyorum ama dediğim gibi hisse senetlerinde kısa vadeli yabancı yatırımcı gelebilir. Uzun vadeler içinde ben bir ışık yandığını, uzun vadeli kalıcı yatırımcılar içinde bir ışık yandığını düşünüyorum. Ama dediğim gibi sanırım biraz daha beklemek lazım. Temelde beklediğim portföy kısmında bono ve eurobond ve kredi bence. İşte yani corporate bondlar olabilir. Döviz bazlı bonolardan bahsediyorum bu arada. Özel sektör tahvili derken.
Peki.
TL bazlı değil.
Son bir dakika içinde bir de Powell'ın sözleri üzerine konuşalım mı seninle?
Tabii konuşalım. Bence gayet net Powell'ın söylediği. Yani hala daha tabii ki bir faiz indirimi ışığı var ama acele etmeyeceğiz diyor. Yani hala yeterince tatmin edici değil onlar açısından enflasyondaki görüntü. Ama hemen yanına yan cümleyi kuruyor. Yani bu konuya dair de bir endişemiz yok düşecek şeklinde cümleler kuruyor. Ama parite yukarıda örneğin. Ben bu konuşmadan sonra paritenin daha aşağıda oluşmasını beklerdim. Sanki böyle ara ara Haziran'da gelmeyecek mi acaba gibi alt detaylar görüyorum konuşmasında ona hazırlık gibi. Normalde de bence süreç ona çok el vermiyor. Ama piyasayı bozmadan herhalde yapmaya çalışıyor. ECB de daha enteresan bence. Fed'e değil data'ya bağlıyız diyor net şekilde. Zaten geç kaldı. Bence ECB bu sefer Fed'den önce gelebilir. Fed'den önce faiz indirebileceğini düşünüyorum artık Avrupa Merkez Bankası'nın. Faiz farkının da dolar lehine oluşmasını bekliyorum bu süreçte. Yani böyle Powell öteliyormuş gibi konuşmasında sürece. Waller konuşmasıyla başlayan süreç devam ediyor bence.
Gizem Öztok Altınsaç, çok teşekkür ediyoruz aktardığım notlar için. Kısa bir araya gideceğiz şimdi. İkinci bölümde Ali Can Türkoğlu ile karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can, günaydın.
Günaydın.
Şimdi özellikle seçim bitti ama itiraz süreçleri devam ediyor. İllerde, ilçelerde özellikle Van tabii çok tartışılmıştı. Dün oradaki YSK kararı önemli. Beykoz'la ilgili bugün bir değişiklik var. Neler var gündemde?
Van'ı dün çok detaylı konuşmuştuk. Hani sürecin nasıl geldiğini, o yüzden oralarını anlatmıyorum ama aslında hukuken birçok yöntemin olduğu söyleniyordu dün YSK'nın önünde de. Hani seçim tekrarı kararı da verebilir. İkinciye mazbata verme kararını savunabilir. Ya da işte vermiş olduğu karar gibi ilk verilen kararın geçersiz olduğu yönünde karar verip seçimi kazanan birinci adaya verebilir gibi üçüncü tercih. Seçildi Yüksek Seçim Kurulu tarafından ve seçimi kazanmış olan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'a mazbatasının verilmesi kararı alındı Yüksek Seçim Kurulu tarafından. Dolayısıyla aslında seçim kanunu hükümleri üzerine konuşanların beklediği seçeneklerden birisiydi. Bundan ötürü kaynaklı, yani bu ilk verilen karar kaynaklı olarak özellikle Van'ın içindeki olaylarında artık sonlandığını görüyoruz. Birçok istenmeyen görüntü de ortaya çıkmıştı. Bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulu ilk karar, yani ilk çok tartışılan karar anlamında Van kararını böyle verdi. Ama önünde daha çok karar olacakmış gibi gözüküyor. Çünkü saymıştım, itiraz süreçleri aslında 14 Nisan tarihine kadar devam ediyor. Önce ilçe seçim kurullarına, sonra il seçim kurullarına, sonra Yüksek Seçim Kurulu'na. Bu böyle devam edecek gibi gözüküyor. Neden? Şimdi sen Beykoz'u söyledin. Beykoz'da, çünkü dün seninle yayın sırasında ben İstanbul ilçelerini anlatırken Beykoz'la ilgili yapılan itirazın ilçe seçim kurulu tarafından kabul edilmediğini söylemiştim. Ki kabul edilmedi. Ama daha sonrasında il seçim kuruluna yapılan itiraz il seçim kurulu tarafından kabul edilip ilçe seçim kurulunun kabul etmeme kararı geçersiz sayıldı. Dolayısıyla birçok ilçede eğer itirazlar kabul edilmediyse itirazları yapan siyasi partiler bunu il seçim kuruluna taşımayı tercih ediyorlar. Bu kapsamda da il seçim kurullarından da yeni karar çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. 7 Nisan'a kadar bu süreç devam edecek. Yani 5 Nisan'a kadar başvurular yapılıyor. 7 Nisan'a kadar da karar süreçleri devam ediyor. Dediğim gibi mesela Gazi Osman Paşa, İstanbul'un Gazi Osman Paşa ilçesiyle ilgili olarak zaten ilçe seçim kurulu yeniden sayım kararı vermişti. Şu anda o sürecin devam ettiğini söyleyebilirim. Muhtemelen bugün gün içinde tamamlanacak. Ancak Beykoz'la ilgili ilçenin vermiş olduğu red kararına rağmen il seçim kurulu itirazı kabul etti. Beykoz ilçesinde de bugün sayım başlayacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla bizim seçim sonuçlarının net olarak konuşabileceğimiz, özellikle bazı il ve ilçelerde konuşmamız için Nisan ayı ortasına kadar, 14'üne kadar beklememiz gerekiyor. Birçok ilde itiraz var. İşte Kütahya'da, Ardahan'da, Hatay'da, Kırklareli'de. Bunların cevapları da beklenecek.
Peki bir de Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısı vardı. Buradan çıktılar da istersen hızlıca özetleyelim.
Aslında seçim sonrasından beri, başta Cumhurbaşkanı ile başlayan, sonrasında Mehmet Şimşek ile devam eden, Cevdet Yılmaz'la bir adım ileriye taşınan, ki Mehmet Şimşek'in iki ayrı açıklaması da oldu, sürecin devamı olarak görülebilir. Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrasında yapılan yazılı açıklamada enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye yönelik politikalar uygulanmaya devam edecek. Para politikasındaki sıkı duruş, ihtiyatlı maliye politikasıyla desteklenecek ve özellikle ikinci yarıda enflasyon düşüşü görülecek, belirgin bir gerileme olacak diyor Ekonomi Koordinasyon Kurulu da. Onun dışında aslında bunu AK Parti MYK'dan sızan mesajlarla da birleştirirsek, Cumhurbaşkanı'nın ve yine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in orada vermiş olduğu mesajlardan, özellikle mali disiplinden feragat edilirse Türkiye için bunun doğru olmayacağının vurgusu. Ancak bir yandan da şu andaki mevcut plana sadık kalarak, bu doğrultuda ilerleyerek, bağlı kalarak ama mali anlamda vatandaşı rahatlatacak ne gibi yeni önlemler alınabilir, adımlar atılabilir, bunların konuşulduğuna ilişkin kaynaklardan sızmalar, bilgiler geliyor. Bu kapsamda evet plan var, program var, bu programa uygun hareket edilecek aynı kadrolarla, ancak boşluk bulunan yerde, planın izin verdiği noktada da ne adım atılması gerekiyorsa onun atılacağı yönünde bir karar alınmış gibi gözüküyor. Önümüzdeki günlerde somut olarak neler olduğunu göreceğiz.
Alican, teşekkür ettik. Sabah raporunu böylelikle noktalıyoruz. Hoşçakalın.